أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşlarım, bugünkü konumuz az önce kapitalizmdi, paraydı, şuydu buydu derken yine kapitalizm, para ve Karun ve günümüze kadar getirdikleri belalar üzerine duracağız. Hem çok geniş bir mevzu olduğu için biraz kesik kesik de olsa şöyle alabileceğimizi alalım inşallah. Karun ve kapitalizm belası. Cenab-ı Hak Mü'min suresi ayet 23-24'te mealen şöyle buyurmaktadır. Andolsun Musa'yı ayetlerimizle ve açık bir delil ile Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik de onlar bu bir sihirbaz, bir yalancıdır dediler. Bu ayette de belirtildiği gibi Musa Aleyhisselam'ın kendilerine gönderildiği üç önemli kişiden birisi de Karun'dur. Şurası bir gerçektir ki Firavun siyasi zulüm ve baskıda alem, yani belli bir sembol olduğu gibi Karun da mal, mülk, para, yani mali hususlarda baskı ve vurgunculukta sembol olmuş bir şahsiyettir. İlmi, bilgiyi de Bel'am nasıl kötüye kullandığında sembol olduysa. Karun hikayesi de ihtikarcı, yani vurguncu bir kapitalist kıssası olarak zamanımıza kadar mahiyetini devam ettirmiş bir çarpık sistemin öncülüğünü anlatmaktadır. Karun Musa Aleyhisselam'ın kavminden bir kişi idi deniliyor. Bize kadar ulaşan kaynakların ifadesine bakıldığında Musa Aleyhisselam'ın akrabası da oluyormuş aynı zamanda. Karun, İsrailoğulları içerisinde Tevrat'ı en çok okuyanlardan birisiydi. Hatta Tevrat tamamıyla Karun'un ezberinde idi. Karun rivayetlere baktığımızda değişik dallarda geniş bir ilme sahip idi. Kimya ilmiyle meşgul olduğunu da söyleyenler olmuştur. Karun kavmine karşı büyüklendiğinden dolayı elbisesini bir karış uzun tuttuğu ifade edilmektedir. Yaşadığı toplum içerisinde yüzü, yani simasının güzelliğinden dolayı kendisine Nur ve Münevver adı da verilmiştir. Karun deyince aklımıza ilk gelen husus öncelikle büyük bir zenginlik timsali gelmektedir. Karun o kadar zengin birisiymiş ki bu zenginliğinden dolayı içinde bulunduğu toplumun değer yargılarını hiçe sayar olmuş. Hiçbir güzel söze aldırış etmezmiş. Vaaz ve nasihatler, öğütler kendisinde en küçük bir tesir bırakmazmış. Herkese karşı böbürlenen, kibirli, büyüklük taslayan bir yapının sahibiymiş Karun. Karun başlangıçta Musa Aleyhisselam'a ve getirdiklerine iman etmiş olan birisi idi. Musa Aleyhisselam'ın ve Harun Aleyhisselam'ın peygamber olmasından dolayı Karun onlara haset etmiş. Onlara içten içe kinlenmiş ve kendisine neden böyle bir şeref verilmediğinden dolayı içi içini kemiren birisiymiş. Bu husus aynı Velid bin Mughire kafirinin Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem haset edip de ona düşmanlık beslemesine benzer. Asr-ı Saadet döneminde. Hani Velid bin Mughire ne diyordu? Ben Mekke ile Medine arasında kimsenin sahip olamayacağı kadar arazinin sahibiyim. Benden zengin birisi yok. En çok evlat sahibi benim. İçinizde en çok okuyanınız, edebiyatı, sanatı, şiiri en iyi bileniniz benim. Böyle olduğu halde peygamberlik makamı neden bana değil de Ebu Talib'in yetimine verildi diye öyle bir hasetlik yapıyordu diye kibir ve büyüklenmesiyle etrafına her türlü baskı unsurunu yayıyordu. Lakin sonu pislik içerisinde berbat bir şekilde kimsenin ilgilenmediği bir leş gibi mezbeleliğe, çöplüğe atıldı da Peygamber Efendimiz'in emriyle sonunda bir çukur nasibi oldu. O kadar kibirli, gururlu, zengin birisi idi. İmansız kişi. Aynı hesap onun fikir dedelerinden olan Karun da yavaş yavaş düşüncelerini açığa vermeye başladı. Münafıklığını beyan etti. Zaman içerisinde Musa Aleyhisselam'ın göstermiş olduğu mucizelere sihir diyerek o mübarek peygambere eziyet verenlerin safında yerini almıştır. Evet, Karun sonunda kendi kavmine de ihanet etmiş, bulundukları yerden İsrailoğullarını sürmeye niyetli olan düşman güçlere destek vermiştir. Kendi çıkarları doğrultusunda kendi halkına ihanet etmeyi bile göz alan Karun, bu hareketlerinin mükafatını Firavun'dan almasını bilmiş. Makam ve mevki düşkünlüğünü Firavun'la birleşerek ve onunla ortak hareket ederek elde etmiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Rabbimiz bütün değer yargılarını bırakıp Allah'ın nimetine sırt çevirip sadece mala, altına, gümüşe, paraya güvenmenin insanın ne hale getirdiğinin sonuç olarak perişanlık ve zelilliği Rabbimiz ayetleriyle göz önüne sermektedir. Rabbimiz Kasas suresi ayet 76-82'de mealen şöyle buyurmaktadır. Gerçekten Karun Musa'nın kavmindendi ama onlara karşı azdı. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarları güçlü kuvvetli bir topluluğa ağır geliyordu. Hani kavmi ona şımarma. Çünkü Allah şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeyde ahiret yurdunu gözet. Dünyadan da payını unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez demişti de o, bu servet bana ancak bende olan bilimle verilmiştir diye cevap vermişti. Bilmez mi ki Allah önceleri ondan daha güçlü ve topladığı şey daha fazla olan nice nesiller yok etmiştir. Suçlulardan suçları sorulmaz. Derken depdebe içinde kavminin karşısına çıktı. Çünkü hayatını isteyenler ne olurdu Kur'an'a verilen gibi bizim de olsaydı. Ne olurdu Karun'a verilen gibi bizim de olsaydı. Doğrusu bu büyük bir hazdır demişlerdir. Bilgilendirilmiş olanlar da yazıklar olsun size. İnanan ve yararlı iş işleyen kimseye Allah'ın sevabı daha iyidir. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir demişlerdi. Derken kendisini de konağını da yerin dibine geçirdik. Şimdi Allah'tan başka kendisine yardım edebilecek kimseler de yoktur. Kendini savunabilenlerden de olamamıştır. Daha dün onun durumuna imrenenler, vay demek ki Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletiyor da daraltıyor da. Eğer bize lütfetmemiş olsaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler gerçekten kurtuluşa erişmiyor demeye başladılar. Yine Ankebut suresi ayet 39'da Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki azabımızı aşıp geçebilecek değillerdi. Tabidir ki Karun hakkında bu ifade edilen gerçeği her konuda olduğu gibi yine Kur'an-ı Kerim'den böylece öğrenmiş oluyoruz. Evet, Karun elinde bulundurduğu maddi şeylerden dolayı şımarmış, büyüklenmiş, göbürlenmiş ve zaman içerisinde bu hareketleri en son raddeye ulaşmış ve böylece haddi aşmıştır. İnanıyoruz ki maddi ve manevi olarak hiçbir suç cezasız kalmayacaktır. İlahi adaletin tecelli edeceğine imanımız tamdır. Karun hadisesinde de ilahi adalet daha dünyadayken tecelli etmiş, Karun'un bu şımarıklığının büyüklenmesinin cezası olarak Allah-u Teala onun evini, barkını, konağını, sarayını, nesi var nesi yoksa yere batırıp helak etmiştir. Karun malı, mülkü toplamış olduğu hizmetçileri ve etrafındaki yardakçıları maiyeti kendisine fayda vermemiştir. Zaten kendisi de kendi kendine yardım edecek değildi. Acizliğinden haberi olmayan, kendisini tabir caizse dev aynasında görenler bir ibret alabilseler, her şey düzen, nizam ve intizam en iyi şekline gelecek. Lakin bir insan oğlu acizliğini itiraf edip Allah'a teslimiyete hazır olabilse, Allah'a ve onun şanlı rasullerini yalanlamasa, ona itaat etse, geleceğinin sadece ve yalnızca Allah'a kullukta gizli olduğunun şuuruna varsa. Allah'a iman etmeyenlerin ortak bir yanı vardır. O da şeytanın kul ve kölesi olmaları hadisesidir. Karun olayı da aynı şekliyle tecelli etmiştir. Şöyle ki, Musa aleyhisselam Firavun ve Haman'la birlikte Karun'a da gönderilmiş olduğuna göre demek ki bu üçünün azgınlıkta ve bozgunculukta ortak bir yanları vardır. Yani üçü de sanki bir işbirliği içerisindedirler. Zaten hor ve hakir görülen, arada bir kıyıma uğratılan ve tam bir denetim altında tutulan Firavun dönemindeki İsrail oğullarından herhangi birinin Firavun ve çevresiyle onların menfaati yönündeki işbirliği kurmamış olması halinde böylesi büyüklükte bir zenginliğe kavuşması mümkün olmayacağına göre açıktır ki Karun kavmi olan İsrail oğullarını da işbirliğine çekmek için akıllarını çelmeye, onları aldatmaya, kandırmaya uğraşmıştır. Bu menfaat budalası, işbirlikçi ve kavmin diğer kimselerinde aynı doğrultudaki işbirliğine davet eden Karun'un azgınlığının kural tanımazlığının yalnızca bir yönünü teşkil etmekte. Diğer taraftan bilgi, servet ve bunların getirmiş olduğu cahili cesaret şekilde diğer yüzünü ortaya sürmektedir. Aslında içerisinde bulunduğu kavmi Karun'u bildikleri şekilde uyarmışlardır. Şöyle ki Karun'un servetinin Allah vergisi olduğunu hatırlatmaları gibi. Karun bu tür uyarılara karşılık servetinin kendisinde bulunan bir bilgiden dolayı olduğunu öne sürerek hem Allah vergisi olduğunu inkar yoluna sapmış, hem de servet ve bilgi arasında kendi mantığıyla bir bağlantı kurmuştur. Karun gerçekten de serveti bütünüyle kendi becerileri ve yetkinliği içinde görmüş, bütün kazanımlarını kendinde olan bir bilgi ve bilgiye bağladıktan sonra o servetini, kazanımlarını kullanımında da keyfilik içinde serbestçe hareket edeceği varsayımıyla gösteriş yapmış, şımarmış, kibirlenmiş ve kavmi içerisinde büyüklük taslamıştır. Karun'un mantığı bu sahip olduğu imkanları kendi becerilerine has kılma ve o imkanlara dayanarak Yüce Yaradan'ı hem başta hem de sonda dışlama, haşa, yok sayma olayıdır. Karun servetiyle, mal ve mülküyle Yüce Allah karşısında büyüklenmiş ve büyüklendirici bu serveti de kendinde olan her bir bilimden dolayı sayarak ve göstererek Yüce Allah'ı bütün dışlamanın yollarını araştırarak kendisinin haklı olduğu mantığına sarılmıştır. Her zaman isyankarlık içerisinde ve olumsuzluklara gebe olan toplumlarda olduğu gibi bu ve benzer sorgulayıcı ve muhalif mantığa şeytan mantığı diyoruz. Zamanımızda da aynı Karun'un torunları hiç de az değil aynı mantığı devam ettiriyorlar. Ben kazandım, ben istediğim gibi harcarım, istediğim gibi hareket ederim. Hiç kimse de bu ve buna benzer şeylere karışamaz hadisesiyle. Bu hususun gerçek ve haklı bir bilgiye ve ilme, ilimle alakasının olmadığına inanıyor ve sadece kendi zannıyla hareket edenlerin er geç kaybedenlerden olacağı gerçeğini ifade ediyoruz. Ve inanıyoruz ki gerçek bilgi yok olanda değil, yokluğa değil, hiçliğe değil, var olana, varlığa, bir olana, tek olana ileticidir. Nasıl ki Karun bütün varlığını, servetin edinmiş olduğu her şeyi kendi bilgi beceri ve kendinden olan hasletlerinden dolayı kendine mal ederek helak olup gittiyse, onun yolunda hareket edenlerin de sonları aynı Karun'da olduğu gibi hüsranla neticelenecektir. Serveti, malı ve mülkü kendi bilgi ve becerilerine eseri olarak görenler ve öyle sananlar için de büyük bir azap ve felaket uyarısı her zaman vakidir. Bu bağlamda öyleyse diyeceğiz, Karun kendisinde bilim olduğunu öne sürmekle birlikte gerçek bilimden uzak, kendi zanlarını bilim sayan ve böylece de doğru yoldan sapan ve haliyle de saptırmak isteyen bir yalancıdır ve şarlatandır. Tabidir ki böylelikle Karun'un kurmuş olduğu sakat mantık ve çarpık ilişkide büyük bir yanlış, aynı zamanda yalandır. Anlaşılmaktadır ki Karun'un malı, mülkü, servetiyle birlikte yerin dibine geçirilmek suretiyle helak olmasına yol açan sebeplerden biri onun şeytanla, Firavun'la, Haman'la dayanışmaya giren bir işbirlikçi ve bu doğrultuda azmış birisi Yüce Allah'ın verdiği zenginliği, serveti ve maddeyi ilahlaştıran bir şarlatan olduğu gözler önüne serilmektedir. Söz konusu kişi, Karun olunca ister istemez konumuz ekonomiye ve kapitalizme kaymaktadır. Kapitalizm, kısaca ifade edecek olursak, sermaye olarak kullanılan malların özel ellerde veya şirketlerin mülkiyetinde bulunması, yatırımların devlet kontrolünden ziyade özel kararlarla tespit edilmesi ve eşya üretiminin fiyatının ve dağıtımının serbest pazara göre tayin edilmesi şeklinde işleyişi olan bir ekonomik sistemdir kapitalizm. Ya da kapitalizm aşırı faiz karına ve sınırsız ferdi mülkiyet ve hürriyete dayanan bir ekonomik ifade ve işleyiş biçimidir. İslam dini faizi haram kıldığı, ferdi mülkiyet ve hürriyeti birçok yönden sınırlandırdığı için kapitalizmle bağdaşmaz. İslam dini zamanımızda neredeyse tamamen geçerliliğini yitiren komünizmi ve kapitalizmi aşırılıklarından dolayı şiddetle reddeder. Her iki doktrinde dinimiz temelde uyuşmaz. Çünkü bu iki ideolojik yapı tamamıyla materyalist bir düşünce ve uygulama biçimidir. Kapitalizm maddeden başka bir şey düşünmez. Onun için özellikle maddi kazanç ve menfaatler ön planda gelir. Komünizm aslında kapitalizmin gayrimeşru çocuğudur diyor Ramazan Nazlı kitabında. Komünizmi senelerdir insanlığın başına bela eden de zaten kapitalizmdir. Bu yüzden komünizm kadar kapitalizmde dine ve insanlığın mutluluğuna ve saadetine düşman bir ideolojidir. Bildiğimiz gibi Karl Marx bir Yahudidir. Yani iki ideoloji aslında bir yerde birleşiyor. Bilindiği gibi zamanımızın her yönüyle en tehlikeli rejimi ve insanların hayatına her yönden giren kapitalizm olmuştur. Kapitalist sistemlerin üretim ve tüketiminde bütün insanlığın yanında Müslüman kimselerin de alet edilmesi iktisadi yani ekonomik hayatı felç etmiş, yaşanmaz bir hale getirmiştir. Bilinmelidir ki zengin ya da fakir kavramlarını, izahını, anlamlarını İslam dinine göre değil de diğer sistem ve ideolojilere göre anlayan ve değerlendiren herkes bu hususta her zaman hata ve yanılgı içerisinde olacaktır. Dünyaya değer veren bir kalbin ve ruhun sahip olan bir kişi ahirete değer vermeyecektir. Dünyayı elinde tutacağı yerde dünya sevgisini kalbine ve ruhuna sokan insan bilinmelidir ki ahiret yurdunu kaybetmekle yüz yüze kalacaktır. İkisi bir yerde bağdaşmıyor. İslam dininin fakirlik ve zenginlik meselesini öğrenmemiş insanların yoksullara, fakirlere, yetimlere el uzatması pek mümkün görünmemektedir. Günümüzde ne Amerika ne Avrupa Birliği ülkeleri ne Rusya fakirliğe ve sosyal dengesizliğe çare olamamışlardır hala. Sadece emekliler, köylüler, işçiler ve memurlar diye belli zamanlarda kendilerinin bile inanmadıkları laf edebiyatı yapmakta ve bu kesimler üzerinde seçim ve buna benzer zamanlarda bol bol konuşma yolunu tercih etmektedirler. Meseleleri, problemleri sadece ortaya atmaktadırlar. Özünde İslam dininin ferdi olarak değil, toplumsal bir kuvvet olarak yaşanabilir bir din olduğu her Müslümanın bildiği ve inandığı bir husustur. Namazlarımızı, hac ve kurbanlarımızı nasıl bir birlik ve kuvvet içerisinde cemaat kimliğimizle yapıyorsak, ticari ve ekonomik hayatımızda da birlik ve toplumsal kuvvet ortaya koymamız tabidir ve kaçınılmazdır. İslam adına ve Allah için yapılacak bu ihlaslı çalışmalar Müslümanlara sadece dünya sevgisi vermeyecek, gönüller fakirleşmeyecek, böyle olduğu takdirde ekonomik hayatta söz Müslümanlardanım diyenlerin olacaktır. Tarihi bir gerçektir ki Müslümanlar hep veren el olmayı tercih etmişler ve yakın zamana kadar da bu husus böylece devam etmiştir. Veren el olarak. Lakin ne acı bir gerçektir ki bugün Amerika ve Avrupa veren el durumunda, Müslümanlar ise alan el haline gelmiş ya da getirilmiştir. Her Müslüman bilir ki veren elin sahibini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman biri olarak görmek istemiştir. Dini ve mukaddes değerlere önem verildiği zamanlarda tabii ki Müslümanlar hep veriyorlardı. Şimdi devlet diye anılan bu yerlere Osmanlı mesela hep veriyordu. Bazen borcunu erteliyor, bazen borcunun yerine ne olursa mesela yumurta alıyordu. Osmanlı aldığı yumurtanın beyazını çimento olarak kullanıyor ve muhteşem camilerimiz Süleymaniyelere, Selimiyelere harç yapıyordu. Fakat bunları yaparken hep veren el konumundaydı, hep veriyordu. Ne zaman ki Müslümanlar veren el olmaktan çıkıp alan el durumuna düştü ve bir daha da dilencilikten kurtulamadı ne yazık ki. Yardım aldıkça emir aldı. Emir aldıkça yavaş yavaş değerlerinden kaybetmeye başladı ve bir baktık ki dilenciler efendi, efendiler ise dilenci olarak yer değiştirmiş. Dikkat edilirse 1900'lü yıllarda Yahudilere pis dilenci deniliyordu. Bilhassa İstanbul'da. Ama şu anda en zengin konumunda olanlar, en büyük fabrikaların sahipleri İstanbul'da onlar. Bugün bir Müslüman finans kurumları olan bankalara güvendiği kadar Müslüman kardeşine güvenemiyorsa hep kaybeden yine Müslüman görünen odur ki kazananlar da hep para kaynaklarının baş köşelerini tutmuş olan Yahudiler olacaktır. Çareler hususunda örnek alacağımız olaylar yok mu? Tabii ki var. Örnek ve önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gün gelmiş, karnına taş bağlamış ama ekonomik hayatta ashabını Yahudi'ye köle olmasına müsaade etmemiştir. Hicret anında Medine pazarında söz sahibi olan Yahudi zaman içerisinde tüketime mahkum edilmiştir. Ama bu husus ellerindeki malları alınarak, gasp edilerek, pazarlardan kovularak değil, Müslümanların ticari hayata el atmasıyla bu iş gerçekleşmiştir. Biraz da olması gerekenlere değinecek olursak, yani burada sadece Abdurrahman bin Avf'ın bana pazar yerini göster demesi ve orada ticari gelir gelmez hemen ticari hayata atılmasını gösterebiliriz. Biraz da olması gerekenlere değinecek olursak, İslam'da zengin, tabir caizse bir iğnenin dahi hesabının verileceği bilincinde hareket ederek üzerine düşen vazifeyi kılı kırk yararcasına hayatını devam ettirmeye gayret sarf eden bir emanetçi konumundadır. İslam'da zengin. Bu açıdan bakıldığında zengin olan Müslümanın sorumluluğu, mükellefiyeti fakir olan Müslümandan kat kat fazladır. Komşusu aç iken kendisinin tok yatmaması gerektiği bilincine varan zengin Müslüman, hangi malın nereye, ne şekilde harcanacağının titizliğini gösteren, fakir birileri hayat şartlarının zorluğu altında kıvranırken ve cefa çekerken, gününü gün edip eğlence yerlerinde sefa sürmeyen, zenginliğinin hakkını verebilecek bir kabiliyet ve duyarlılıkta olması icap eden kişidir. Müslüman zengin. Mutlaka Müslüman zengin de olmalıdır ama mal ile imtihan olma gerçeğini de aklından çıkarmadan o malı sadece dünya eğlencesi olarak değil, aynı zamanda ahiret güvencesi olarak da görebilmeli, adımlarını ona göre atmalı, hesap gününü hiçbir zaman aklından çıkarmamalıdır. İslami düşüncede fakirin durumu da başka bir tablo arz eder. Müslüman fakir de mutlaka çalışmalı, aynı zamanda tevekkül etmeli, şükür etmeyi unutmamalı, isyan, her zaman şikayet, haset ve kin gibi olumsuz hareketlerden de kaçınmasını bilmelidir Müslüman fakir. O hiçbir zaman zenginler gibi yaşamaya kendisini zorlamamalıdır. Müslüman bilir ki zengin olan elindeki malın sadece hizmetçisidir. Zengin olan o mala hizmetçilik yaparak sevap ve mükafat elde ederken fakir de başka yönlerden sevap elde etmeye gayret sarf eder. Zira sahabilerin fakir olanları Peygamber Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, zengin arkadaşlarımız Allah yolunda mallarını mallarından tasadduk ederek, sadaka vererek sevap yönünden bizi geçiyorlar. Bizim malımız yok ki verelim." dediklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Size yaptığınız takdirde zenginlerin mallarıyla aldıkları sevabı kazandıracak bir amel söyleyeyim mi?" "Evet ya Resulallah." "Öyleyse her namazınızın peşinden tesbihat yapınız." buyurmuşlardır. Daha sonra fakir sahabilerin tesbihat yaptığını gören zengin sahabiler de tesbihat yapmaya başladılar. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Bir düşünürün para, mal, mülk yani zenginlik hususunda sözü şöyle. Paraya sahip olursan çok iyi bir hizmetçidir. Para sana sahip olursa çok kötü bir efendidir. Müslüman paraya sahip olmasını bilip onu kendisine hizmetçi yapmalı, kendisi de Allah yolunun hizmetçisi olmalıdır. Yoksa paranın hizmetçisi olmamalıdır. Bilinmelidir ki maddi refah ve servet insanları şımartıyorsa bu kimseler mallarına güvenip de Allah'tan bile korkusuzca hareket ediyorlarsa bu insanlar bilmelidirler ki tevhid akidesine karşı isyankar bu tutum ve davranışlarıyla karunlaşıyorlar demektir. Zamanımızda da kimi insanlar fiilen tam bir materyalist hayatın içerisinde gününü gün, gecesini ise kendilerine göre neşe ve zevk kaynağı lakin gerçekte zindan etmektedirler. Cemiyet ve toplum genelinde düşündüğümüzde zengin fakir tabakalar arasında korkunç uçurumlar olmakta, zenginler haşa Allah yokmuş gibi düşünce ve yaşayışlarında sonsuz lüks ve sınırsız israf içerisinde yaşarlarken fakirleri tamamıyla unutmaları sosyal boyutu çok feci olabilecek toplumsal patlamalara ve fesat yumağının artmasına sebep olacakları aşikardır. İnsan her zaman insandır. Sadece yaşanılan zaman içerisinde bazı eşya ve ihtiyaç maddelerinin renk ve biçimleri değişmektedir. Mesela cahiliye döneminde asalet, şeref, ete ve kemiğe, altın ve gümüşe göre şekilleniyordu. İslam dini gelip hayata hakim olunca bütün bu cahili değer yargılarını reddetti, kökten silip attı. Allah korkusunu insan varlığının temel unsuru yaptı. Zira yaratıcı insan varlığının sadece dış biçimlerine, para cüzdanlarının büyüklüğüne, şişkinliğine değer vermez. Ancak onların kalbindeki imana değer verir. Bu iman ve inanç şeklinden yola çıkarak diyoruz ki, kim ki insanları altındaki arabasına, içinde oturduğu saraylara, villaya, konağa, eve, kasalarında saklanan ya da bankada yatırdığı paraya göre değerlendirirse, iyi bilsin ki böyle bir insan adı Müslüman bile olsa, adı hacı, hoca, şeyh bile olsa ruhu kararmış, karunvari hareket tarzını benimsemiş, kaybedenlerdendir diye inanıyoruz. İnsanları renk ve ırka, fakirlik ve zenginliğe göre değerlendirmek cahiliye ölçüsüdür diyoruz. Unutmayalım ki asıl zenginlik iman zenginliği, asıl fakirlik ise imansızlıktır denilmiştir. Müslümanlar olarak bizler diğer din ve kültür izleyicilerinden farklıyız. Bizler Rabbimizin üzerimize yüklemiş olduğu kutsal emanetin bilincine varıp maddi ve manevi benliğimizi inandığımızı söylediğimiz imanımız doğrultusunda ve o kalıba sokmak ve öylece hayatımızı şekillendirmek zorundayız. Bizim hayatımız, bizim mülkümüz, bizim gayemiz, bizim bu uğurdaki çabamız, bizim hayata bakış açımız mutlaka diğer inanç ve kültür temsilcilerinden farklıdır. Bizler farklıyız. Bizlerin namazı, ibadeti, hayatı, ölümü ancak ve ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Gayemiz Allah'ın rızasını kazanıp sevgi ve güzellikler diyarında onunla ve onun sevdikleriyle beraber olmaktır. Bizler farklıyız dış görünümüyle, aile hayatıyla, ahlakıyla, usulüyle, metoduyla tamamen diğer toplumlardan farklı olması gerektiğini bilenlerdeniz. Bizler Müslümanız, teslim olanlardanız. Bu itaati boynumuza borç olarak biliyorsak ki öyledir, şahsiyetimizi, kişiliğimizi, her türlü hal ve hareketlerimizi inancımızın istediği şekle büründürmeliyiz. Uhud Savaşı'nda şehit olanları ziyaret eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle hitap etmişti. Ben Allah'a şirk koşmanızdan değil, dünya malına aldanıp ahireti unutmanızdan korkuyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifinde ise mealen şöyle buyuruyor. Ben sizin fakir düşmenizden değil, zenginleşip dünya malına aldanmanızdan ve helak olmanızdan korkuyorum. Şurası bir gerçektir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun güzide ashabı dünyaya ve dünya malına bağlanmaktan şiddetle çekinmişler. Bu konuda çok titiz ve hassas davranmışlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadisinde mealen Hira dağı kadar altınım olsa üzerinden bir gün geçmeden hemen dağıtmak isterdim buyurmuşlardır. Bunları ifade ederken şüphesiz bu ve bunun gibi rivayetler dünyadan kaçışın, kopuşun, dünya malına meyletmeyişin anlamı dünya ile hiç uğraşmamak, dünya ile hiç uğraşmamak, gayret göstermemek ve tabir caizse dünyadan el eteği çekmek olarak anlaşılmamalıdır. Müslüman tenhalarda, ıpıssız yerlerde değil, toplum içinde, cemiyet ve cemaat içinde ve insanın çok olduğu yerlerde, şehir içerisinde İslam'ın şuuruna sahip olarak yaşayan insandır. Ama malı, mülkü, dünya nimetlerini, parayı, altını ve gümüşü her şeyden fazla seven konumuna da düşmemelidir. Müslüman, dünya malına davası ve inancı uğrunda bir araç olarak bakan hiçbir zaman amaç kabul edip ona kul köle olmayan şahsiyettir. Bunları ifade ederken birçoklarının zannettikleri gibi tarihin o dönemlerinde mal, mülk ve yiyecek maddelerinin az veya kıt, tamamıyla eksik veya yok olduğunu farz etmememiz lazım. Fakat asr-ı saadetten itibaren bütün zamanlarını mal mülk toplamakla geçirmediler. Ve kafalarındaki düşünce de yalnız mal ve mülke sahip olma arzusu yer etmiyordu. En mütevazi yaşayan halifelerden bir tanesi Ömer bin Abdülaziz'dir. Hicri 99-103 yıllar arasında. En mütevazi yaşayan, sanki çok fakir bir hayatı yaşayan birisiydi. Ama o döneme baktığımızda Müslümanlar zekat verecek fakir bulamıyorlardı. Yani zenginliğin bir bakıma zirvesinde olan zamanda dahi İslami karakter, İslami şahsiyet mutlaka yaşanılır. Evet. Bütün zamanlarını mal mülk toplamakla geçirmediler ve kafalarındaki düşüncede yalnız mal ve mülke sahip olma arzusu yer etmiyordu. Daha sonralarda Yunus Emre'nin bir dörtlüğünde bu düşünce şu şekilde dile getirilmiştir. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, aşkın ile övünürüm, bana seni gerek seni. Evet, bu dörtlükte de anlatıldığı gibi Müslüman zenginliğin ve malın sarhoşu olmadığı gibi fakirliğin de şikayetçisi ve kibirlisi değildir. Zira bilir ki Cenab-ı Hak zenginliği istediğine verir. İlmi ise isteyene verir. Hülasa, kapitalist dünya görüşünün telkin ettiği ve yönlendirdiği gibi Müslümanın istek ve arzusu sonsuz değildir. Zira kendisi fani ve ölümlü birisinin arzusu sonsuz olamaz. Müslümanın arzuları ölçülü ve sınırlıdır. Müslümana nimet olarak verilen mal, mülk ve zenginlik bir emanettir dedik. Mutlaka bir gün onun hesabı sorulacaktır dedik. Kapitalizm gibi diğer bütün ideolojiler korkunç bir ihtiras ve tutku halinde sadece bu dünya ve maddi yaşamaya bakarken Müslüman zengin hesabını veremeyecek maldan her an Allah'a sığınmanın sancısını taşıyacaktır. Aksi halde insanın hem dünyasını hem ahiretini berbat eden korkunç virajlardan tepe taklak uçurumlara yuvarlanması içten bile değildir. Müslüman helal yoldan sırf inancı ve davası yolunda Allah rızasını gözeterek sarf etmek için kazanabilen zengin elbette çok şerefli ve haysiyetli, saygınlığa, hürmete layık bir yerdedir. Ve kıyamet günü Peygamber Efendimiz ile sallallahu aleyhi ve sellem birlikte haşredileceği müjdesini alan insandır Müslüman zengin. Bugün her zamandan fazla İslam'ı yaşayan insana ihtiyacımız olduğu bir devirde zenginimizin daha duyarlı ve şefkatli ve her zaman mütevazi, fakirimizin de sabırlı ve şükreden bir kul olması duasıyla Allah'tan bütün Müslümanlara dünya ve ahiret saadeti niyaz ediyoruz. Allah'ım bizleri mal, mülk, para, altın, gümüş ve her türlü zenginliğin getirdiği sapıklıktan muhafaza eyle. Hakkın sapkını şeytan, gurur ve kibir ve büyüklenme sapkını Nemrut, doğru yolun ve iktidarın sapkını Firavun, para, mal, mülk ve zenginliğin sapkını Karun, ilmin sapkını Bel'am idi. Bu ve bunun gibi sapıklıklardan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım bizlere öyle kuvvetli bir iman ihsan eyle ki hiçbir şey onu sarsmasın ve hiçbir şekilde yılgınlık ve karamsarlık çekmeyelim. Sapıkların torunlarının oyuncağı olmayalım. Bizleri hakkı hak bilip hakka ittiba eden, bağlanan, batılı batıl bilip batıldan içtinab eden, kaçınan kulların zümresine dahil eyle. Sen her şeye kadirsin Allah'ım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husrin illellezine âmenu ve amilussalihati ve tevassav bil hakki ve tevassav bis sabr. Sadakallahul azim. Sübhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil âlemin. Lillahi teala el Fatiha.